Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.
Bu hafta geniş zamanda, namazlı değil zamanda sizlerle tekrar beraberiz. Ayşe Çavdar, program arkadaşım, program ortağım arkadaşım Ayşe Çavdar ve ben Aysel Kölemen. Her zamanki formatımıza devam edeceğiz. Bu hafta ben soru soracağım, Ayşe konuşacak. Ben başımı sallayacağım, emme baş basma tulumba gibi ya da itiraz edeceğim.
Ben onu bilemeyiz. Onunla yetineceğini hiç zannetmiyorum. Yetinme zaten.
Bugün başarım olduğu için belki öyle olur ama bakalım yani. Heyecanlanınca başarsın unutuyor insan. Şimdi bu hafta şey konuşacağız. Bitmez tükenmez. Ne olacak bu muhalefet? Ayşe artık rakı koymamız gerekiyor ekrana yalnız yani. O noktaya geliyoruz yavaş yavaş.
Olabilir, ne olacak bu? Memleketi de geçtik, muhalefetin hali aynı
geldi. Muhalefet diyorum zaten, ne olacak bu muhalefetin hali? Zaten muhalefeti çözsek memleket de çözülecek yani, o yüzden bu kadar dertliyiz. neyse işte.
Meclis açıldı ve atraksiyon üstüne atraksiyon görüyoruz şimdi. Ben biraz ürkmeye başladım
Ayşe şey diyor. Neden muhalefet büyük düşünemiyor sorusunu soracak bugün. Şimdi şuradan başlayalım. Küçük bir açılış yapayım. Muhalefete genel olarak partilere somut öneriler verin dedik senelerce. Fakat her şey yanlış anlaşılma huyu olduğu için bu memlekette bu sefer yani biz derken Ayşe ve ben değil yani muhalefet bizi dinleyip şey yapıyor değil yani herkes bunu dedi. Bütün ülkede yazan, çizen, işte Twitter'dan herkes ya somut önerilerle gelin dedi. Bu sefer muhalefet fazla ciddiye aldı. Sadece somut mikro önerilerle çıkmaya başladılar. Somut mikro söylemlerle çıkmaya başladılar. Bu sefer de şimdi diyoruz ki çelişki yok aslında burada. Ya biraz da büyük düşünün yani ortaya geniş bir şey koyun, bir bakış açısı koyun. Onun içinde somut şeyler anlam kazanıyor. Tek başına orada şunu yapacağız, bunu yapacağız deyince bir kafa karıştırıyor. Şimdi Ayşe başlasın. Ayşe, büyük düşünmek derken neyi kastediyorsun? Ben oradan başlayayım sana.
Valla Türkiye'nin verili durumunda büyük düşünmekten kastım Türkiye'yi yeniden kurmak aslında. Ve bu bir perspektif gerektiriyor, bir yaklaşım gerektiriyor. Bir de Türkiye ile ilgili birazcık duygu gerektiriyor. Yalnızca ay ben milletimi seviyorum zaten kendisine bayılırım. DNA testime bakın bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun yaptığı gibi. İsterseniz DNA'larımızı yarıştıralım falan gibi sevilmiyor ülke. Böyle olmuyor. Esel'in çok güzel bir lafı vardı bir söylesinde rapçi Esel'den bahsediyorum. Ben sizin hiç niyetlenmediğiniz, hiç görmediğiniz, bilmediğiniz yerleriyle hiç cesaret edemeyeceğiniz bir sevgiyle seviyorum memleketi demişti. O ne demek? Memleketi biraz tanımak demek esasında. Bir takım ezberler var siyasetin merkezinde. Bu seninle hep konuştuğumuz ama ertelediğimiz bu siyasi parti kanunu konuşursak eğer esasında o ezberlerin işte tesadüfen olmadığını anlayacağız. Ama o işte yani sonuçta o tesadüfi olmayan ezberler üzerinden yapılan siyasetin önerebildiği somutlukta işte birkaç anahtar. İşte şu ya da bu borcun ertelenmesi, şu ya da bu emekliliğin öne alınması ya da geriye çekilmesi falan gibi bir şey oluyor. Oysa Türkiye çok büyük bir badireden geçiyor. Öyle böyle bir badire değil. Hani muhafazakarlar çok severler bu lafı. Varoluşsal bir buhran yaşamakta. Egzistansiyel bir buhran. Onlar daha Fransızcasından çevirerek söylerler. O yüzden egzistansiyel dedim. Öyle bir buhran yaşamakta ve bu böyle bir tamiratla, bir restorasyonla, eski kurumların başlarına liyakatli insanlar getirilerek tekrar mamur edilmesiyle falan olacak gibi bir şey değil. Güçlendirilmiş parlamenter sistem dediklerinde bile ne dediklerini anlamıyoruz. Çünkü mevcut parlamentoyu zaten senelerdir yalnızca başkanlık sisteminden dolayı değil bu. Eskiden de esasında pek çalıştırmadıkları için bundan ne kastettiklerini de bize somut olarak söyleyemiyorlar. İşte orada bir metin var, bir mutabakat metni. Onun içerisinde çok güzel laflar var gerçekten. Ben bayağı şaşırmıştım o mutabakat metnini hatırlıyorsun eğer. Allah Allah, bu kadar güzel nasıl yazdılar acaba falan diye. Yazmak kolay. Ama yani orada yazılanı ya da hayal ettiğini kendi ilişkilerine, kendi kurduğun siyasete nakşedemezsen eğer, sonuçta eyleminle yazdığın ya da söylediğin ya da vaat ettiğin arasında bir şey varsa, uçurum varsa, her şeyden önce kimseyi buna ikna edemezsin. Ki zannediyorum ki işte bugün yön eylemin şeysi geldi, araştırma sonuçları geldi. Sana da göndermiştim galiba. Araştırma sonuçlarına göre Türkiye kötü yönetiliyor. Evet, kötü yönetiliyor. Böyle %70'e yakın bir oran. Şimdi tam ezberimde değil. İki kez baktım sadece araştırmaya. %70'e yakın bir oran. Türkiye kötü yönetiliyor. Kötü yönetilmesinin sebebi ne sorusuna gene %70 falan gibi başkanlık sistemi. Peki Türkiye'nin sorunlarını kim çözer? %30 civarı, en yüksek %30 civarı AKP çözer. Şimdi eğer siz muhalefetseniz ve derdinizi doğru dürüst anlatamıyorsanız, daha doğrusu kelamınızla eyleminiz, davranışınız arasında büyük uçurumlar oluyorsa, tabii ki siz bir alternatif olamazsınız ve 20 yıldır iktidarda olan bir zümre de nasılsa iktidarda olmanın getirdiği yalnızca şey avantajlarını değil, işte medyayı kullanma, devlet kurumlarını kullanma avantajları değil, psikolojik avantajla şeyi, hani bu badireden çıkış yolu sanki ondaymış gibi rahatlıkla davranabilir ve oraya doğru gidiyoruz. Benim bugün sorduğum soru biraz daha biraz daha geniş kapsamlı. Ben hani şunu yapsınlar, bunu yapsınlardan çok neden bunu yapamıyorlar? Neden Türkiye'nin geleceğine dair, memlekete dair, hatta kendilerine ve kendi geleceklerine, kendi kişisel kariyerlerine dair büyük düşünme yetisinden yoksunlar sorusunu kendime sordum ve bildiğin üzere bir sürü teknik aksaklık yaşarken gün boyunca bir taraftan da takım cevaplar verdim ona arada not alarak. İlki şu: siyaset tanımları da dar. Dar bir siyaset tanımından gidiyorlar. Bunu en sonunda tekrar bir yere bağlayacağım. Siyaset tanımı dardan kastım ne? İşte özellikle son birkaç haftanın gösterdiği üzere siyaseti, özellikle hani partili siyaseti, parlamenter siyaseti olarak seçimli siyaseti ya da bir tür bilek güreşi gibi görüyorlar. Yani güç yarışı. Hatta bu kimi arkadaşlarımızın dilinde, ya siyaset yapılıyor şimdi, ahlaki şeylerin, pozisyonlar almanın zamanı mı falan şeklinde, başka türlüsü aslında büyük düşünmek dediğim şey biraz öteleniyordu. Ama siyasete şöyle bir bakıp hani ben aslında nasıl bir yerde yaşıyorum ve buranın nasıl şu kadar küçük bir yerden başlar büyük düşünmek, o paradoksu da söylemek istiyorum. Ben nasıl bir yerde yaşıyorum ve buranın nasıl bir yer olmasını istiyorum aslında. Yani eğer gidişattan memnunsam gider iktidar partisinde siyaset yaparım, değil mi? Ya da hiç siyaset yapmam. Zaten insanlar işlerini yapıyorlardır. Siyaset yapmaya karar verdim. Güç istiyorum. Ne için istiyorum o gücü? Bence bu sorunun cevabı o kadar yok. Yani sorduğunuz zaman siyasetçilere, işte söyleşilere falan baktığınız zaman şey diyorlar, işte ben hani bu mevcut iktidar çok yolsuz, çok liyakatsiz, çok bilmem ne falan, işte onların Türkiye'yi yönetmesini istemiyorum. Peki kendisinde demek ki onlardan daha iyi yapabilecek bir kudret görüyor. Bunun kaynağı ne? Yani seni daha liyakatli kılan, seni mesela yolsuzluk yapmaktan alıkoyacak olan şey ne? Hukuk tabii ki hukuk, ama hukuk orada var da hep yani. Yani hukuk öyle tek başına yaramıyor, işte görüyorsunuz şey tek başına yetmiyor. İşte şeyin Adalet Bakanlığı'nın bürokratlarından bir tanesi 12 yıl boyunca karısını eziyet ettikten sonra onu öldürüp kendisini de öldürebiliyor, intihar edebiliyor yani. Demek ki hukuk böyle göbeğinde bile olsanız işe yarayan bir şey değil. Daha başka bir şey lazım. Daha başka bir şey. Bir kere kurucu olma azmi lazım. Yani ve neyi kuracağını iyi biliyor olmak lazım. Bu ille de şey için de gerekli değil bu arada. Yani Türkiye böyle bir badirede ve böyle bir badire esnasında ille de kurucu olmak gerekmiyor. Her an bir şey kurulabilir tabii ki. Söyle. Sesini aç önce istersen. Sesini aç.
Geçen hafta gözümüz korktu da ay şey olunca, sesler çıkınca. Şimdi AKP kurucu olma iddiasıyla geldi. Çok büyük bir iddiayla geldi. Yeniden kurma iddiasıyla geldi. Geçtiğimiz 20 senede gördüğümüz yıkmaktan başka bir şey başaramadı. Ancak olanı yıktı. Yeni bir şey koyamadı yerine. Bırak koymayı, kurmayı. Şimdi kurmak deyince nereye referans alacaklar? Ben sana onu sormak istiyorum. Yani kurmak çok büyük bir kelime ve nasıl, yani nereye dönüp bakacak kurmak için? Senin de mikrofon kapalı.
Evet. Bir yere dönüp bakması gerekmiyor. Kendine bakması yeterli. Ben ne istiyorum? Nasıl biri olmak istiyorum? Nasıl bir siyasetçi olacağım? Neyin parçası olacağım? Neyle anılacağım? Ve ya arkamda neyi sürükleyeceğim falan gibi sorular sorması insanın kurucu olması için yeterli. Ha, ilaveten Türkiye öyle bir durumda, bütün kurumlar öyle bir enkaza dönüştürmüş vaziyette ki zaten kurulması gerekiyor bir şeylerin. Bu ikisinin çakışmadığını görüyoruz. Yani gücü AKP'nin, AKP bile olmak zorunda değil, gücü mevcut iktidarın elinden alma gailesi bu kuruculuğa yetmiyor. Siyasetçi olmaya da yetmiyor işin kötü tarafı. Anlatabiliyor muyum? Ya yani gücü, birinin elindeki gücü kendi eline alma işi siyaset değil. Siyaset başka bir şey. Bir iddia gerektiriyor. Bir bakış açısı, hatta bir ütopya gerektiriyor. Üzgünüm ama yani hani uzak şey de, uzak ihtimal de gerektiriyor. Uzak bir uzak görüş de gerektiriyor. Anlatabiliyor muyum? Bunların hepsini toptan bir yere koyup insanlar şey diyebiliyorlar. Ama bunlar gerçekçi değil. İyi de yani gerçeğimizden mutlu değiliz ki gerçekçi olmaya devam edelim, değil mi? Yani gerçeğimiz ne halde baksanız da, gerçeğimiz bu. Yani bunun devamı için mi uğraşacağız? Ya da gerçekçilik orada zaten çürümüş ve çürütmüş olan bir gücü kendi elimize alıp, ateşi elimize alıp şey yapmak mı? Onu çevirmek mi? Bir sonra kimse onun üzerine atmak mı? Bu mu siyaset? Bu değilse eğer biraz hani evet somut olmaları gerekiyor. Bize somut olarak ne istediklerini, bu ülkeden beklentilerini, bu ülkeyi nasıl bir yerde gördüklerini, bu ülkeyi dünyanın neresinde gördüklerini söylemeleri gerekiyor. Bu şunla da olmaz. Bunu da şöyle geçiştiriyorlar biraz zorlandıkları zaman. Tabii ki Türkiye yüzünü Avrupa Birliği'ne dönmelidir. Tabii ki işte Şangay ne canım, yani Şangay Beşlisi'nde bizim o diktatörlerle ne işimiz var vesaire, böyle şeyler söylüyorlar. Ama bunlar değil ki, bunlar zaten hala mevcut haldeki krizin parçaları ve yansımaları. Peki ne? Peki ne, biz kendimizden, bu ülkeden ne bekliyoruz ve onunla ne yapmak istiyoruz? Kısacası şeyi söylemeye çalışıyorum. Siyaseti çok dar ve ahlaksız da olsa bir güç yarışının devam ettiği, dolayısıyla çok da ilke ve edep beklenemeyecek bir etkinlik alanı olarak tanımlamak bence mevcut muhalefetimizin en büyük meselelerinden bir tanesi. Çünkü böyle tanımlayınca siyaseti mevzu şeye indirgenmiş oluyor. Mevcut gücü şu anda başkanlık adı başkanlık olan gücü bulunduğu yerden almak ve en iyi ihtimalle kendi aramızda paylaşmak. Hani altılı masa var ya orada. En iyi ihtimalle kendi aramızda paylaşmak. Peki bundan insanlara ne? Yani bu güç değişimi insanlara ne sunacak yani? Değil mi? Niye beni ilgilendirsin? Niye beni ilgilendirsin o çürük gücün onda değil de sende olması? Değil mi?
Ya döndük dolaşırken şeye mi geldik? Bir şey değişmeyecek ama daha rahat içebileceğiz. Bir de konser yasakları kalkacak mesela. Niye? Ama yani bu değil. Bu başlangıç, bu açılış salvosu olmalı bizim için bunlar. Ki içki içeceğiz de mesela şey değil. Yani yine bir uz görüş diyeceğim olmadığı için yine belediyelerde içemeyeceğiz. Özel mekanlar işte git özel restoranda iç diyecek mesela. Çünkü hala daha oradan geri ya o kadar da bile taviz vereceğiz. Ama mevzu o değil yani. Bu detaylar değil. Detaylar önemsiz olduğu için değil. Detaylar hayatı kuruyor, inşa ediyor. Ama detaylar ancak birbiriyle bütün halde bir bütünün parçası olduğu zaman anlam kazanıyor. Yoksa tek başına şunu değiştirdim, bunu değiştirdim. Ben şimdi şunu düşünüyorum. Ben çok hayalci bir insanım. Yani hani kendim bildim bileli sürekli hayal kuralım ve kurduğum hayallerde mesela şey... Yani belki ne bileyim başka insanlar da yapıyordur, çok yapıyordur, az yapıyordur vesaire. Ama mesela yaşadığın şehir başka bir yer olsaydı nasıl olurdu? Yani yaşadığın şehrin mimarisi baştan aşağı farklı olsaydı nasıl bir yer olurdu? Sokaklar nasıl değişebilirdi? Ne kadar bütçeyle nasıl değişebilirdi? Bu şehirde yaşam başka nasıl olabilirdi? Şimdi Türkiye için şunu düşünüyorum. İki hafta önce bir konferanstaydım ve herkes bana Türkiye'de işte köyler Erdoğan'a oy veriyor, AKP'ye oy veriyor değil mi dedi. Ben de dedim ki yani bir hayır, yani köyün nerede olduğuna bağlı. İkincisi zaten Türkiye'de köy falan kalmadı yani. Ama işte kırsal diyorlar ya diyorum Türkiye'de kırsal kalmadı yani. Kırsalda yaşayan insan kalmadı. Avrupa ile aşağı yukarı aynıyız. Nüfusun %7'si kırsalda, %90'dan fazlası kasaba ve kent şehirlerde, büyük şehirlerde. Ama bunu birkaç kişi ayrı ayrı yani hani böyle yemeklerde vesaire gelip bana bunu sordu. Hepsi aynı şeyi söylüyor. Hepsi çok geçirdi. Nasıl yani AKP'nin tabanı köyler değil mi dediler. Ben böyle bir dağılım yok Türkiye'de dedim. Yani AKP'nin tabanı baştan beri zaten muhafazakar şehirler. Ama zaten herkes şehirde artık Türkiye'de. Şimdi buradan... Onu düşünürken ne kadar farkında değil dünya, Türkiye'nin ne kadar şehirleşmiş olduğunun. Şunu fark ettim bugün. Bizim muhalefet de farkında değil ülkenin.
Diyecektim. Bizim siyasetçiler de aşağı yukarı onlar gibi düşünüyordur. Senin Avrupalı meslektaşların gibi düşünüyorlardır.
Yani koskoca bir neslin köyü sadece yılda bir kere ziyaret edilen, yaz saatinde ziyaret edilen bir yer olarak bildiğini, Türkiye'nin artık köylü bir ülke olmadığını ve bütün herkesin şehirlere taşındığını, herkesin o böyle bir anda patlayan şehirlerde, çünkü biz çocukken 80'lerde %40'ı Türkiye'nin 45'i kırsalda yaşıyordu. Ya üzerinden 40 sene geçmemiş, bitmiş yani köy kalmamış. Şimdi bu ülkenin, bu kadar büyük bir demografik geçiş yaşamış bir ülkenin, herkesin her şeyle İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Konya'ya taşındığı bir ülkenin, yani ülke nüfusunun %70'ini falan 5-6 tane şehir taşıyor bir yandan da. Diyarbakır'da ekle. Yani bu şehirlerde zaten nüfusun o kadar büyük bir kısmı var ki. Şimdi bu ülkeyi hala 20 sene öncesinin sorunlarıyla tartışıyorlar, diliyle tartışıyorlar. İşte başörtüsü diyorlar, bilmem ne diyorlar ve ben böyle ya başörtülü kadınlara sordunuz mu bunu? Ya bir sorun ya, yani hani başörtülü kadınlarla ilgili konuşmadan önce bir başörtülü kadınlarla konuşun önce gibi. Şimdi sana şunu soracağım. Türkiye'nin bugünkü ve gelecek sorunları dediğinde niye bu kadar geriden takip ediyorlar Ayşe? Çünkü bu insanlar bir kere Türkiye geziyorlar siyasetçi oldukları için. Senden benden çok geziyorlar. Sürekli Anadolu'dalar. Anlamıyorum bu o yüzden.
Ama onların etrafına da onlardan medet umanlar geliyor ve orada bir karşılıklı asgariyi kabul, asgari müşterek bile değil. Yani herkes birbirinden en azını bekleyerek bir şekilde kendini o tür ortamlarda var ediyor. O yüzden eskiden padişahlar kılık değiştirip çarşıya inerlermiş. Keşke kılık değiştirip çarşıya inseler. Ya benim toplantılarından birkaçına hangi kurum olduğunu söylemeyeceğim. Bir kurum, toplantılarından birkaçına katıldığım bir kurum, işte katılım mevzusundan bahsediyorduk. Yani hani katılım nasıl sağlanır, katılım reçeteleri, o mekanizmaları nasıl bulunur falan diye şey deyip duruyorlardı bana. Ya anket yapıyoruz. Anlatabiliyor muyum? Yani fikrini alıyoruz insanların, o anketlerdeki çoğunluklara göre. Dedim ya, siyaset tarifleri dar diye, siyaseti gücün el değiştirmesi süreci olarak, yani güç için müzakere bile değil, güç için rekabet etmek. Çünkü güç için müzakere de edebilirsin mesela. Bu bile siyasette bir nebze daha geniş düşünmektir, değil mi? Yani hani güç birikecek. Biz altılı masa kurulurken niye o kadar galiba bir şeyler oluyor dedik? Çünkü güç için müzakere edeceklerini düşündük. Fakat güç için o masada bile rekabetten kendilerini alamadıkları için altılı masa bence şimdilik çökmüş durumda. Şimdilik diyorum, görelim. Hani şimdi bir takım başlıklar konuşmaya başlayacaklarmış, belki o başlıkları konuşurken bir takım müzakereler ederler, kavga bile etseler müzakere ederler de o masa gerçekten kurulur. Şimdi bu senin söylediğin mevzu biraz hani siyaseti böyle tarif edince, güç için mücadele olan olarak tarif edince, siyasetin konusu, bak, öznesi değil, konusuna dönüşüyor. Millet, vatandaş, yurttaş dediğimiz şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi siyasetin şeyse emeli güç, konusu hatta teritorisi, yani arazisi vatandaş ya da toplum ya da millet. Niye? Çünkü hani anketle oradan şey yaptım. Orada neye ihtiyaç ya da eğilim olduğunu bileyim, onu kendime alayım ki. Yani hani kendi üstümde taşıyayım ki ben onların temsilcisi olayım. O kadar hazır lokmaya konmak ki bu. Yani bir tür şey gibi.
Deli kızın çeyizi derler ya, öyle bir siyasi.
O yüzden de bütün siyasi partiler, farkındaysan, yamalı bohça gibi. Kimin ne dediği belli değil. Yani kimse aslında bir şey demiyor çünkü. Herkes bir bakıyor, işte anketlerde çeşitli sorular soruyorlar. O soruların cevaplarına göre o şeyi, hani o komponenti, o parçayı alıyor, buraya koyuyor, bu parçayı alıyor, buraya koyuyor, ortaya çıkıyor bir çorba. O çorbadan da bir şey olmuyor. Gayet lezzetsiz bir çorba. Üstelik sürekli de şikayet ediyorlar. Ya kimseyi memnun edemiyoruz diye. Edemezsiniz tabii. Yani edemezsiniz çünkü insanlar sizde. Şimdi şöyle bir ortamda bile olur bu. Kabullenilebilir bir şey. Herkes halinden memnun. Tamam mı? Herkes olduğu yerden, halinden memnun. Biz de onlara diyoruz ki sizin bu halinizden memnun halinizi sürdürmek için sizden güç istiyoruz. Tamam mı? Siyaset sanki buymuş gibi. Ya kimse yerinden memnun değil ki. Herkes şikayetçi. Herkes bir dönüşümün peşinde, kıyısında, istediği ya da istemediği bir dönüşümün orta yerinde herkes. Anlatabiliyor muyum? Herkes bir tedirgin, herkes bir kaygılı. Sadece muhafazakarlar mı endişeli ya? Ya da muhafazakarların endişelendikleri şeyler sadece onları muhafazakar yapan şeyler mi? Değiller. Siyasete eğer güç devşirmenin, güç kazanmanın, güç için rekabet etmenin bir alanı olarak görmeseler, yurttaşı ya da toplumu da farklı bir gözle görüp tanıma imkanı bulurlar. Ve hatta şunu da yaparlar. Bak, Meral Akşener mesela şey diyor, ben ya çok severek söylüyor ama ben yanlış işliyorum ya, bu laf yanlış hakikaten. Seçmen veli nimetimiz diyor. Ve seçmen veli nimetiniz değil, ortağınız efendim. Seçmen ortak. Seçmen sizin siyasi, eskiden de o. Yani 70'lere 80'lere kadar olan siyasette belki seçmen veli nimetiydi siyasetçinin. Ya da
kasaba ortamında. Müşterin veli nimetidir.
Kasaba ortamında mesela. Bir kasaba ortamında belediyeye talipseniz eğer, anlatabiliyor muyum? Seçmene veli nimet diyebilirsiniz. Ama mevcut vaziyette, şu durumda seçmen sizin siyasetinizin ortağı olmak durumunda. Niye sizin veli nimetiniz olsun? Ayrıca dükkan, yani o zaman siyasette dükkan oluyor. Anlatabiliyor muyum? Dükkana da veli nimetin, müşterinin istediği malı koyuyorsunuz. Ama her müşteri de başka bir şey istiyor. Onları yan yana koyunca da işte çorba oluyor. Olmuyor. Bir kakafoni var dükkanda yani.
Bir de şu var Ayşe, yani yerelde mesela insanlarla konuşma, özellikle gençlerde şimdiden büyük bir hayal kırıklığı var. İşte MHP'li, CHP'li, bilmem neli, bak iktidar da söylüyorum, şey de söylüyorum yani muhalefeti de, belediye var. İzin veriyor, işte AKP'li, CHP'li, MHP'li, şey adı nedir, müteahhit olmayacak abidik gubidik binalar yapıyor, işte sahile yapıyor, ormanı yapıyor, bilmem ne yapıyor. Ve gençler şey diyor, yani partiler arasında bir fark görmez. Muhalefet geliyor, yine aynı şey, yine aynı usulsüzlükler, yerelde görüyoruz. Bunlar başa geldiğinde ne fark edecek diye. Mesela gençler şey, direkt hayal kırıklığına uğramış, üniversiteli gençlerle konuştum yani ben bu sene. Şimdi şey var yani, gerçekten mesela CHP en büyük muhalif parti olarak, en fazla söz sahibi muhalif parti olarak, ortamı CHP'nin bize söz verdiği Türkiye nasıl bir yer bilmiyoruz. Çünkü Türkiye bize bir Türkiye sözü vermiyor CHP. Yani küçük küçük oradan buradan politikalar ve dediğin, bir de günübirlik politikalar. Yani bir gün öyle diyor, bir gün böyle diyor. O onu tutmuyor. Bir gün tesbih çıkıyor ortaya. Bir gün DNA'sı Türk çıkıyor. Ondan sonra ne bileyim, gayet güzel işte işçi hakkı vesaire bir şey duyuyoruz. Sonra işte beşli çeteyle baş edeceğiz diyorlar. Sonra birdenbire o laf ortadan kayboluyor. Lafı söyleyen ortadan kayboluyor. Yani partinin ne olduğu belli değil. Bu CHP has bir şey de değil. Yani İP'in de ne yaptığı belli değil. Günden güne değişen şeyler. İyi veya kötü önümüze bir şey koymuyorlar. Sen mesela nasıl bir şey beklersin seçmen olarak? Yani daha sanırım biraz daha net konuşmamız lazım. Çünkü benim anladığım kadarıyla...
Ayşun'a net konuşmayacağım. Bu akşam özellikle net konuşmayacağım. Örnekler de vermeyeceğim. Çünkü insanlardan da biraz hayal kurmalarını istiyorum. Yani tıpkı senin yaptığın gibi. Gerçekten şöyle bir kafalarını, gözlerini kapatıp kafalarının içerisinde bu siyasetçiler kim ve ben onlardan kim olmalarını istiyorum ve onlara bu bilgiyi nasıl iletebilirim diye, hangi kanallarla iletebilirim diye düşünmelerini istiyorum. Muhtemelen o kanalları bulamayacaklar. O kanallar şey olacak. Yankı geliyor bana. Şemsicim, bir mesele mi var şeyde? Konuşurken yankı geliyor Ayşe'de kapalı olduğu halde. Tekrar başlıyorum şimdi. Çünkü böyle düşündükleri zaman görecekler ki esasında siyasi partilere seslerini duyurabilecekleri sosyal medya dışında, sağ olasın, sosyal medya dışında aslında pek de bir kanal yok. Yani aslında siyasi partilerle seçmen, o bayıldıkları, veli nimetimiz dedikleri seçmen arasında gerçek temas noktaları yok. Ve o temas olduğu zaman da fazla kontrol altında bir temas. Anlatabiliyor muyum? Çünkü hakikaten dönüp bir gün o siyasi partiler yasasını konuşmamız lazım. Olmadı, konuk çağıralım ve öyle konuşalım hakikaten. Bir bileni çağıralım. Hani bizim böyle yarım yamalak çalışmışlığımız olmasın. Yasayı ve yasanın geçirdiği süreçleri, dönüşümleri bilen birisini çağırıp konuşalım. O zaman görecekler esasında arada bir temas olmadığını. Bu temas yollarını partiler açmazlar. Bunları bizim açmamız gerekiyor. O yüzden ben bu akşam böyle somut önerilerde falan bulunmayacağım. Biraz hayal kurmak, biraz bu kriz hakkında beraber düşünmek gerektiğini düşünüyorum çünkü. Az da vaktimiz kaldı. Yani buradan bir şey çıkaracaksak bile şey yapmamız lazım. Elimizi çabuk tutmamız, dolayısıyla aslında radikal olmamız gerekiyor. Şimdi dedim ki siyaset tanımları güç istemek için yapılan bir şeydir siyaset şeklinde dar. Bu kadar dar bir siyaset tanımı seçmeni, halkı, yurttaşı veli nimete dönüştürüyor. Dolayısıyla arada riyakar bir ilişki kuruluyor esasında. Bir al-ver ilişkisi ama riyakar da bir ilişki kuruluyor. Üçüncü bir mesele daha var. Sonra iki tane daha var ve bir saatte bugün toplayacağız. Onu hatırlatırım. Kendime de hatırlatıyorum, sana da. Üçüncü mesele devlet tanımlarının da çok dar ve arkaik olması. Devleti de ya hizmet veren, yani devleti şöyle bir şey olarak görüyorlar. Vergileri toplar, şiddet tekeli vardır. Ve buna karşılık hizmet verir. Yani yasa yapar ve yasalara uyulmasını bekler. Vergileri toplar, buna karşılık da hizmet verir. Devlet kafalarında böyle bir şey. O yüzden bir şey söylendiğinde, yani bir alandaki bir soruna dikkat çekildiğinde, atıyorum çevreyle ilgili bir şey konuşulduğunda mesela, birdenbire size böyle gayet mekanikleşmiş programlarla çıkıp geliyorlar. Anlatabiliyor muyum? Listeleri var. Onların hiçbiri de yapılmayacak bu arada. Özellikle muhalefet için söylüyorum. Hiçbiri yapılmayacak. Böyle listelerle geliyorlar. Bakın biz bunu çözdük. Nasıl çözdük? Tek taraflı olarak. Anlatabiliyor muyum? Yani devleti bir kere bir makine gibi neredeyse. Yani başına geçecekler, bir takım düğmelere basacaklar, dın dın dın. O gidecek, o işi yapacak, o işi yapacak. Devletin bir kere toplumun ürettiği bir bağlam olduğundan habersizler. Devlet onların gücünde, onların gözünde elde etmek için rekabet ettikleri gücü exercise edebilecekleri, yani tecrübe edecekleri aygıtlar bütünü. Anlatabiliyor muyum? Bir makine, Tetris gibi falan, yani hani orada işte kendilerine gelen müşterilerin söyledikleri, hani veli nimet olanların söyledikleri düğmelere basacaklar böyle, ama o düğmelere basıldığında o şeyler olmayacak. Anlatabiliyor muyum? O güç de o olmadı da nitekim. Yani AKP'nin dönüşümünü İslamcılığın kendi içinde yarattığı ahlaki, ideolojik tutarsızlıklar ve çelişkileri bir tarafa bırakarak hani görmeye çalışalım bir taraftan da. O gücün içerisinde, o gücü kullanma performansının yarattığı sapmaları daha görünür kılmış oluruz. Anlatabiliyor muyum? Bu güç çürütür, mutlak güç mutlak çürütürden biraz fazla bir şeyden bahsediyorum. Güç öyle bir şeydir ki insanı kendi gölgesine hapsedebilir. Bir toplumu da kendi gölgesine hapsedebilir. Kaldı ki bir güç için zaten mücadele eden bir zümreyi etmesin. Anlatabiliyor muyum? Buna bağışık bir kimse yok. Buna bağışık olmanın, yani bu gücün o zehirleyici etkisine karşı bağışık olmanın tek bir yolu var. Onu paylaşmak. Anlatabiliyor muyum? Onu paylaşılacak yerde belli. Devlet gücün paylaşıldığı yer olarak tarif edilebilir. Böyle bir bağlam olarak tarif edilebilir. Böyle bir durumda dediğim gibi o zaman millet, seçmen, ortağınız olur, veli nimetiniz değil. Siyasette güç elde etmek için rekabet ettiğiniz değil, güç üretmek için. Bak ne kadar büyük bir şeyden bahsediyorum. Güç üretmek için, gücü üretmek ve paylaşmak için yaptığınız etkinlikler toplamı olabilir. Ne acayip değil mi? Üstelik bak hiçbir yerde de şeyden falan bahsetmiyorum. İyi insan, kötü insan falan gibi bir şeylerden bahsetmiyorum. Sadece şu anda bence muhalefeti de en az iktidar kadar sakatlayan rekabetin üzerinde gittiği zemini yeniden tarif etmeye çalışıyorum. Kurucu olamayışlarının sebebi bu tarifleri çok eski şeylerle, eski yöntemlerle yapıyor olmaları diyorum sadece. Söyleyeceğim.
Yani Ayşe, ben yine tekrar aynı yere döneceğim ama gerçekten bir hayalleri yok. Yani ve hayali olmayan bir insan, şey gibi oturtsan hani o gıcık saçma sapan mülakatlar var ya, 5 yıl sonra kendini nerede görüyorsun diye. 5 yıl sonra kendini ülkeyi nerede görüyorsun diye sorsam, 50 yıl sonra ülkeyi nerede görüyorsun, 20 yıl sonra, 10 yıl sonra diye sorsam, doğru düzgün cevap verebilecek bir siyasetçi, ana akım siyasetçi yokmuş gibi geliyor bana. Ve de siyasette çok dar alanlara sıkıştırmalarının bir tarafı da birkaç konuya sıkıştırdılar işte. Kürtler, Türkler, başörtülüler, başörtülü olmayanlar, nedir başka işi, başkanlık sistemi.
Dindarlar, dindarlar.
Hayat yaşanıyor ve Türkiye tepeden tırnağa 2004'ten beri mi bütün şehirler yeniden planlandı ve bir vizyona göre planlamadı. AKP bunu neye göre, para nasıl bana akar diye bir şey yaptı ve bütün Türkiye'nin çehresini bilmeden değiştirdi. Yani bir plan yaptı ama nereye gideceğini görerek değil, para nasıl akar diye. Yaptığı yollar, yaptığı sokaklar, kaldırımlar, evler, siteler, okullar, yaşam biçimimiz, restoranlar ve buluştuğumuz AVM'ler, meydanlar, hepsi para nasıl olur benim yandaşıma akar diye planlandı. İnce ince planlandı ama bir yandan da yapıştırma biçimde planlandı. Bir vizyona, bir gelecek tahayyülüne, bir hayale göre planlanmadı. Para akışına göre planlandı. Böyle anlık anlık işte orası kazıldı, burası şey yapıldı, burası yapıştırıldı, buraya bir torba kanunu eklendi. Para akışı. Para akışından çok ince bir ekosistem oluştu Türkiye ekonomisinde ve siyasetinde. Ve bütün Türkiye'nin çehresini bu kaygı oluşturdu. Şimdi yerine gelecek kişinin bu ekosistemi alıp bütün bu ince ince tasarlanmış para şuradan şuraya akıyor, buradan buraya akıyor, ağzını değiştirip parayı pardon şu yandaştan bu yandaşa aktaracağız deyip ama aynı ekosistemi tutmaya kalkışırsa hiçbir şey değişmeyecek. Gittikçe aynı yolda biz devam edeceğiz. Yani aynı pis sokaklarda, berbat kaldırımlarda, o çocuğunu göndermek istemediğin okullarda, solumak istemediğin havada, alansız yerlerde devam edeceğiz hayatımıza. Yemekten korktuğumuz yiyeceklerle ve birbirimize güvenemeyerek ve gittiğimizde doktora güvenemeyerek ve öğretmene güvenemeyerek vesaire. Yani bütün bu hayata devam edeceğiz ama ne olacak? Biraz daha belki işte liyakatlı birisi aynı ekosistemi yönetecek veya içinde
bir tek
veya bizim taraftan birisi.
Belki şeyde alkolü içkilerden alınan ÖTV düşer. onun dışında pek bir şeyin değişeceğini zannetmiyorum. Bu siyaset tanımını.
Acaba CHP'nin yönetiminde Türkiye'de ortalama bir sokağın nasıl değişmesi gerektiği hakkında bir şeyi hayali olan kimse var mı? Yani gece hayatında bunun hayalini kuruyor mu? Ben kuruyorum Ayşe, senin de kurduğunu biliyorum. Yani ikimiz de kuruyoruz. Biz tek de değiliz. Tam olarak ne kurmamız gerektiğini bilmek değil. Yani bundan farklı bir şey istemek. Bunlar olabilir, şunlar olabilir, örnekleri var, ne olabilir diye kendine sormak. Ne olabilir diye sormak. Bunu soran var mı? Ve biz bu şu anda ince ince bu kılcal damarlarına kadar oluşturulmuş sistemi nasıl yıkıp da yerine başka bir şey kuracağız yani?
Valla işte onun yolu bu temel siyasetin üzerinde yürüdüğü temel kavramları yeniden düşünmektir diye ben bu programı düşündüm açıkçası. Yani bu programa böyle bir başlık atmamın ve özellikle soyutta kalmak istememin sebebi bu. Dördüncü bir madde toplumu yanlış sorularla tanımaya çalışmaları. Yani az önce dedim ya, şimdi baştan alıyorum. Siyaseti saf ve çıplak bir güç devşirme etkinliği olarak görüyorlar ve bunun için yarışma. Dolayısıyla her şey serbest, yani hani öyle bir alan. Yurttaşı az önce söyledim, hani oyu alınacak biri, dolayısıyla nesne olarak bu türlü siyaset içerisinde yurttaş ancak nesne olarak görebiliyor. Devlet esasında o nesneden devşirilen meşruiyetle o gücü performe edeceğimiz araçlar bütününe dönüşüyor. Ne kadar kabahlaştı birden, değil mi her şey? Ama ne kadar da gerçekçi bir tarif oldu. Tırnak içerisinde söylüyorum bu şeyi. Böyle bir ortamda toplumu tanımak için sorduğun sorular da çok sınırlı oluyor. Ne soruyorsun topluma? Diyorsun ki mesela, ben ne yaparsam bana oy verirsin. Aslında tek soru bu. Ben ne yaparsam, ben ne söylersem senin gönlünü çelerim. Ne söylersem aklına girerim. Anlatabiliyor muyum? Oralarda ne oluyor? Bu işte böyle, hani hem popülizmin hem de şimdi parlamenter sistemi, bu seçimli ve çoğunlukçu parlamenter sistemin hakikaten tıkanıp kaldığı yer. O zaman da gittiği yer böyle hani tuhaf bilinçaltı alaşımlar, tuhaf kimlik kamaşmaları vesaire gibi yerler. Bir türlü toplumu bir bütünlüğü içerisinde, şimdi başka bir şey söylüyorum sanki çelişkiymiş gibi duruyor ama toplumu bir türlü hem içerdiği şeyler, dinamikler, o sonsuz çoğunluktaki dinamikler, hem de bir bütün olarak göremiyorsun böyle. Çünkü kendini şeye adamış vaziyetindesin. Toplumun, yani şu seçmenler topluluğunun, esasında toplum da değil o, seçmenler bütünü, tamam mı? Bu seçmenler bütününün yüzde kaçının şeyini, gönlünü ne söyleyerek alırım sorusuyla toplumu tanımaya çalışıyorsun. O zaman sorduğun sorulardan aslında cevap da almıyorsun. Sen daha iyi bilirsin benden. Yani ankette, anket kısmını sen daha iyi bilirsin. Etnografide mesela benim yaptığım saha çalışmalarında ben soru sormamaya çalışıyorum. Bana diyorum ki hikayeni anlat. Çünkü sorduğum her soruyla yönlendiriyorum benimle konuşan insanı. Yapabildiğim kadar alan açıyorum, sessizce, saatlerce ve defalarca aynı kişiyle konuşuyorum ki nihayet kafasındakini söylesin. Anlatabiliyor muyum? Ne o anlattığı hikayedeki şeyi, örüntüyü bulmak benim işim. Ona gidip kendi kafamdaki örüntüyü şey yaptırmak değil, yani onaylatmak değil. O bir şey anlatacak bana, anlatacak. Ve benim işim o. Yani eğer etnografsam, araştırmacıysam işim o. O anlattığı şeyin içerisindeki akışı fark etmeye çalışacağım. Tekrar eden şey ne, nerede takılıyor, nerede düğümleniyor bu hikaye? Onu bulmaya çalışacağım. Anlatabiliyor muyum? Ama ben topluma şey diye sorarsam, yani düşün ankette ya da işte etnografide. Ya şimdi sen Türksün ya, DNA testini seversin değil mi? Yani ispatlansın seni şey yapanın Türklüğü. Atıyorum şimdi, biraz ucuz bir atış oldu bu ama. Yani soru birdenbire, anlatabiliyor muyum? Bütün hayatın geriye kalanını, hayatın bütünlüğünü, karmaşasını, karmaşıklığını ve şeyi, hani o hikayeyi bertaraf edip hop indirgedi tek bir davranış anına. Bu inanılmaz, inanılmaz bir körlük yaratıyor siyasetçilerde topluma karşı. Ama bunu böyle görmelerinin sebebi, dediğim gibi, siyaseti en baştan söyledim. Yani toplumu böyle görmelerinin sebebi siyaseti bir güç kapma etkinliği olarak görmeleri, öyle gördükleri için seçmeni, milleti bir tür nesne olarak, bu hani gücün devşirileceği nesne, bir araç olarak görmeleri, devleti devşirilmiş bu gücün gene o nesne üzerinde exercise edildiği, yani denendiği bir oyuncak gibi görmeleri adeta. Anlatabiliyor muyum? Yüce bir oyuncak ama hala bir oyuncak. Onun dümenine geçmek istiyor yani.
O yüzden
dolayısıyla şimdi toplumu böyle görünce, böyle algılayınca, hani toplumu esasında ne yaparsam bana oy verir, bunun ne kadarı oy verir sorusuyla tanıyınca da tabii ki aslında ondan pek de haberdar olmuş olmuyorlar. Ve o zaman işte, yani tam da bu sorular yüzünden siyaset, kim daha güçlüyse onun kavram ya da değer kümesiyle yapılıyor. Anlatabiliyor muyum? Şimdi daha güçlü olan, iktidarda olan işte AKP ve MHP, bakıyoruz onların kesişme alanları ne? Orada zaten 2-3 tane bir şey var. Yani bir toplumun bunlardan ibaret olması, sadece bunlara bakarak kendi müşterek geleceği hakkında karar vermesi mümkün mü? Değil. Peki gerisi nerede? Var mı siyasette? Görüyor muyuz o şeyleri? Hayır, görmüyoruz. Şimdi siyasetçiler de istemiyorlar o kadar karmaşık. Çünkü şimdi, özellikle şimdi siyaset yapmakta olan siyasetçiler, her biri kendilerinin esasında bu toplumu söylediğim karmaşıklıkta ve çoğullukta, söylediğim potansiyellerle, ki isim özellikle vermiyorum, yani bir şey bir yere özellikle yerleştirmiyorum, ama bu bahsettiğim potansiyele, bahsettiğim çoğulluğa, çoğulculuğa sahip bir toplumu yönetecek nitelikte insanlar olmadıklarının gayet farkındalar. En iyi bildikleri şey bu. Anlatabiliyor muyum? En iyi bildikleri şey bu olduğu için dönüyoruz, güç, millet, devlet tanımları daralıyor. Kendi hayal güçlerince ve kendi niteliklerince daralıyor. Bu korkunç bir şey. Bu Türkiye'nin en büyük trajedisi bence. Sürekli olarak
bir toplumu alıştırıyorlar kendileri daha fazlasıyla baş edemeyecekleri için.
Evet. Yani Gezi'den beri olan şey bu. Gezi'de sadece iktidar görmedi, muhalefet de gördü toplumun nerelere uçtuğunu. Anladın mı? Gezi'deki talep setini düşünsene. Yani Allah'ım, nasıl gurur duyduk biz ya, hala en büyük gururlarından bir tanesidir. Türkiye ile gurur duyuyorum Gezi gibi bir şey olduğu için. Baksana ne oldu? Bir tek Bayburt, benim memleketim hariç her yerde oldu ya, bir yerde değil, her yerde oldu. Ne listeler yapıldı, ne talepler, ne oydaşlıklar, ne yan yana gelmeler, neler yaşandı, anlatabiliyor muyum? Bu oldu, o kadar şıktı ki, o kadar güzel ve o kadar kapsayıcıydı ki, yani ötesi yok, anlatabiliyor muyum? Ondan beri yalnızca iktidar değil, muhalefetteki siyasi partilerde toplumu gördüler, nerelere gidebileceğini gördüler, anlatabiliyor muyum? Oraya gitmesin diye çekiştirip duruyorlar böyle. İktidar da ana akım muhalefette.
Şimdi Anladın Ayşe, mi? Sen bunları söylerken, Gezi'den bahsederken aklıma İran'daki gösteriler geliyor ve İran'daki talepler geliyor. Gezi'yle aynı, aynı şeyleri istiyorlar. Ve sadece şey olarak belki hani insanlara şöyle ilk baktıklarında evet kadınlar başörtüsü. Hayır, bir kere kadının başörtüsünü çıkarma isteği bunun artık kaynama noktası, o göründüğü nokta. Ve evet, öncüsü kadınlar fakat erkekler de bu işin çok içinde. Çok büyük toplumsal bir hareket. Fakat talepleri arasında çevre var, sokak hayvanları var. Sadece kılık kıyafet yok yani, ki kılık kıyafet önemsiz olduğundan.
O şarkı ya, besteleyenin o şarkı inanılmaz bir şey.
O şarkı niye biliyor musun öyle Ayşe? Twitter'dan toplamış, Twitter'daki talepleri toplamış şey. Yani kendisi yazmamış, bütün halkın, göstericilerin taleplerini toplamış. O yüzden o kadar güzel. Ve o şarkıda ben dedim bu Gezi, ama Gezi'yi taklit ettikleri için falan değil elbette. Birbirinden bağımsız olarak iki ülkede gençler aynı şeyleri talep ediyor.
Yani çünkü dünya belli, Allah aşkına insanların neye ihtiyaç duydukları belli. Atla deve de istemiyor kimse. Yani böyle inanılmaz, gerçekleştirilemeyecek kadar şey, büyük taleplerden falan bahsetmiyoruz. Kabaca şunu söylüyor: rahat bırak beni. Benim hayatımla ilgili, benim hayatımla ilgili bütün karar mekanizmalarında ben de olmak istiyorum. Tamam mı? Hepsi bu. İki tane şey ya, iki tane şey. Nereye
var Ayşe?
Dünyanın neresine gitsen herkes bunu istiyor. Bir, beni rahat bırak. İki, benimle ilgili kararlarda, benim hayatımla ilgili kararlarda ben ne söz sahibi olmak istiyorum. Başka yok. Bir üçüncüsü yok ya. Gerisini hallederim diyor. Gerisini hallederim. Ben ne söz sahibi olmak istiyorum. Anlatabiliyor muyum? Bir de beni bu kadar ezme, yeter artık. İki.
Ayşe, bize çok büyük demokrasi sözü verildi. Bak, Türkiye için demiyorum, bütün dünyada. Demokrasi geliyor, demokrasi geldi, demokrasi dediler. Sonra demokrasinin ucundan şöyle bir gösterip kaçırdılar, tamam mı? Demokrasi söz verip kapitalizm verdiler bize. Sonra işte bu demokrasi dediler. Ve yani bütün dünyada yaşanan hayal kırıklığı, Türkiye'dekiyle karşılaştırmıyorum. Türkiye'deki çok büyük dev hayal kırıklığı. Ama demokrasinin lafı hiç bitmedi. Sürekli lafta var. O beklentiler, o çıtalar yükseltildi. Alttan gençlik bambaşka beklentilerle büyümeye devam etti, yetişmeye devam etti. Ve sanatçılar, kültürü yaratan insanlar, yazarlar, çizerler bambaşka bir hayal sundu o çocukların önlerine, hepimizin önüne. Ve ondan sonra siyaset buna yetişemiyor. Siyasetin kültürle kavgası en büyük buradan. Yani kendi kuramadığı hayali kuran insanlar var, bunu anlatan insanlar var ve halk bunu duydukça evet ben bunu istiyorum diyor. Yani böyle bir gelecek istiyorum diyor. Ama karşısında verilen şeyin alakası yok. Muhalefetin verdiği sözün de bununla alakası yok. Veremediği sözler daha çok gözüne batıyor. Demin şeye baktım, çok bakmam ama bugün bakabildim bizim YouTube'daki şeylere. Mesela başörtüsü, sen bahsetmeyeceksin biliyorum, ben sadece kısaca bahsedeceğim. Başörtüsü meselesi. Başörtüsünü gündeme getirdiğinde Kılıçdaroğlu, AKP'nin yanıtı ne oldu? Bu mesele artık Türkiye'nin gündeminde yok.
Yalan. Doğru değil. Şimdi orada CHP'nin de haksız olduğu bir taraf var. Kılıçdaroğlu'nun da haksız, yani CHP'nin de haksız olduğu bir taraf var. Ya yani meclisin açıldığı gün bununla gelmezsin. Yani Kılıçdaroğlu tarafının şeysi bu. Bir de bunu getirdiğin yerde masanın üstünde Türkçülüğün esasları, yanında da tesbih olmaz. Yani hakikaten o şeyi, kompozisyonu kim yaptıysa cidden bizimle dalga mı geçiyorsunuz arkadaşım? Yani hani hakikaten bu kadarını hak edecek ne yaptı bu toplum size bilmiyorum.
Yani. Demek istediğimiz bu değil mi yani?
Evet, demek istediğimiz bu. İkincisi de AKP'nin söylediği yalan bir genelgeyle sonuçta o sorun o an için çözülmüş durumda. Çünkü AKP'nin işine engelmeyecek şey başörtüsü sorununun çözülmesidir. Başörtüsü sorunu çözülürse AKP ne anlatacak? Neyle tehdit edecek toplumu? Yani o kadar saçma bir şey ki başörtüsü sorununu çözmesini AKP'den beklemek. Elbette çözmeyecek. Ya ben bir şey söyleyeyim. 2013'te de çözmezdi. O genelgeyi de çıkarmazdı. Çıkarmazdı. Yani elbette yapmazdı. Daha önce de yapmazdı. Ya o kadar güçlüsün, bütün vesayetleri falan götürmüşsün. Al. Bu arada şey, dilinde bir sürü baktım, şöyle bir scan ettim şeyi, kanun teklifini CHP'nin, kadınlarımız madınlarımız, bir sürü saçma sapan laf var orada. Ama şey
Ayşe ya, erkek ne zaman
üretebileceğim? Söylediği şu şey çok önemli. Ben artık öbür türlüsünden korkuyorum çünkü. Diyor ki başını açması ya da örtmesi, yani herhangi bir şekilde müdahale görmeyecek. Bunu kanunlaştıralım diyor. Şimdi bu önemli bir ayrıntı. Şimdi şey diyor herkes, orada da adil olmak lazım. Yani işte İran'da böyle şeyler olurken Türkiye'de başörtüsü mevzusuyla çıkmanın ne alemi var diyorlar da, aslında tam da bir taraftan zamanı, çünkü sadece başörtüsüne dokunulmazlık istemiyor yasa. Başörtmemeye de dokunulmazlık istiyor.
Ya çok yani basit, bunu başörtü yasası diye şey yapmayacaksın. Kadının özelliği, evet, insanın bedensel özelliği.
Erkan Baş çok güzel söyledi. Anayasada ilgili madde duruyor orada zaten. Şunu işletin yeter dedi yani. Bunu tekrar yasaya masaya. Ben zaten kişisel olarak şeyi anlamıyorum. Yani bu kılık kıyafet işlerinin yasaya, genelgeye bile konu olmasını anlamıyorum. Tamam mı? Yani böyle öbür... Hem başörtüsünde deneyimlemiş birisi olarak bana çok saçma geliyordu. Niye ya? Niye giremiyorum lan ben üniversiteye? Ne saçma ya? Bu kadar saçma bir şey olabilir mi? Ne alakası var benim başörtümle üniversitenin, yani ne alaka? Ciddi söylüyorum. Bak, hiçbir siyasi şey yok. Tamam mı? Bu hiç, siyasi bir şey var tabii ki. En geniş anlamda bir siyasi bir şey var. Bunu içim hiçbir zaman başımı açmayı o kadar geciktiren şey de bunu anlamamamdı. Ya ben bununla bir yere girememeyi anlayamadığım için başımı açmadım. Anlatabiliyor muyum? Aslında daha evvelden vazgeçtiğim halde hatta başörtüsünden. Yani başımı açtığım tarihten toplamda 4,5-5 sene falan örttüm ben başımı. Ama ikinci senenin sonunda aslında açabilirdim. Çünkü kendisiyle pek bir alışverişim kalmamıştı esasında. Fakat yani inanç anlamında pek alışverişim kalmamıştı kendisiyle. İnanmıyordum artık yani başörtüsüne. Ama açmadım çünkü çok sinirdi. Yani bazı yerlere başörtüsüyle giremiyor olmak çok sinir bozucuydu. Bunu anlamadığım için de açmadım başörtüsünü. Bir tür inatlaşma da diyebilirsin. İnatlaşırım tabii ki ya. Böyle bir şeyle gelebilir. Ya bu ne alaka hakikaten? Yani niye benim kılığım, kıyafetim bir yerde olmamı ya da olmamamı, bir şey yapmamı ya da yapmamamı engellesin? Ne saçma bir şey bu? Yani başka hiçbir şey değil de kılığım, kıyafetim.
Evet, o zaman hala hep sembol dediler. Ben de sembol olsun. Yani bir sembol taşımak da bir özgürlük yani. O da ama bir şey söyleyeceğim şimdi Ayşe. Şeye ben de başına sana katılmıyorum şey konusunda. Çünkü bu konuyla ilgili araştırmalar var. Yani bütün insanlar eşittir diye, bütün vatandaşlarımız eşittir diye yasayı yazmakla tek tek saymak fark ediyor. Yani mesela bütün vatandaşlarımız eşittir, kadınlar, çocuklar, gençler, fulanlar filanlar diye yazdığında bu yasaların kötüye yorumlanma şeyini, alanı daraltıyorsun. Yani genelde çok saçma. Hatta belki yasa da değil, fakat anayasal düzlemde netleştirmek ve şey de demek, işte kıyafet özgürlüğü diye özellikle koymak, istediğini giyme ve giymeme özgürlüğü diye özellikle koymak şeyleri de, yani bu tip şeylerin kötüye kullanılmasını, yanlış yorumlanmasını engellediği için özgürlük genişletici dar tümcecikler yasalarda kötü değil. Evet, gerek yok diyeceksin. Bütün insanlar eşittir ve bütün insanlar özgürdür deyip anayasayı bırakabiliriz ama ne yazık ki o kadarı yetmiyor.
Elbette güzelim. Orada mevzu hani şöyle bir gündemde, şöyle bir ortamda yasanın meclisi açılır açılmaz, üstelik büyük bir gösterişle böyle bir şeyin getirilmesi. Hı. Ve şey, hani gene Erkan Baş'tan alıntı yapacağım. Siyasi sahneyi, meclisin açılışını AKP'nin oyuncaklarıyla oynanan, muhalefetin AKP'nin oyuncaklarıyla oynadığı bir düzleme dönüştürmek. Ne olgunluk bu, ne iş bilirliği, ne siyaset bilirliği. Şu dar anlamda siyaset oyununun bile hani çok alt kademelerinde bir atraksiyon, öyle söyleyeyim.
Bence artık yani gerçekten başörtüsünün ötesinde konuşmamız lazım. Kadının bedeni üzerindeki söz sahibi olma hakkı diyeceğiz buna yani. İstersem bikiniyle dolaşırım, istersem şeyle dolaşırım. Ya evet, sokakta bikiniyle dolaşacağız. Dolaşırım. Geçen sene modaydı ve bir sürü insan sokakta bikiniyle dolaşıyordu Berlin'de yani. Sana ne, bana ne yani? Ben bikini giymiyorum ama sokakta. Hiç de dönüp bakmadım, bana ne yani? Yanında da başörtüsüyle dolaşabiliyor. bana ne? Tam bu devletin bana ne kısmını kabul ettirmemiz gerekiyor. Devlete sana ne dememiz gerekiyor artık.
Evet.
Ama bunu başörtüsü üzerinden tartışmaya devam etmek şu aşamada bence saçma ve daraltıcı. Yani
Kesinlikle öyle.
genel olarak özellikle kadınların ama genel olarak vatandaşların özel hayatına, bedensizleri üzerindeki kararlarına karışmamak üzerinden yani bu şekilde çerçevelenebilir.
Ayşem, bitirmek zorundayız. Haklısın. Somut örneğimizi artık bir tarafa kapatmak istiyorum. Çünkü şemsiye sözümüz var. Bugün ille de bir saatte bitecek. Son maddemi de söylemek istiyorum. Şimdi ama bunun için baştan tekrar geleceğim. Ne dedik? Bir siyaset tanımları da güç şeysi olarak görüyorlar. Güç kapma etkinliği olarak görüyorlar. Millet böyle bir siyaset tanımında iyice tanımı iyice daralıyor ve nesneleşiyor onların ellerinde bu güç tanımından dolayı. Devlet gücün performe edildiği oyuncaklar, aygıtlar, tamam. Toplum yanlış sorularla tanınmaya çalışıyor. Çünkü şimdi asıl kor sebep. Çünkü güç tanımları çok arkaik. Yani devleti güç şey siyaseti güç kapma etkinliği olarak görüyorlardı. Devlet de o şeyi gücü kullanmalarını sağlayan aygıttı ya, oyuncaklarıydı ya. Bunun arkasında bir güç tanımı var. Güç tanımları çok sakat. Asıl mevzu bu. Yani asıl mevzu bence en büyük sorunumuz gücü hakikaten neredeyse kaba kuvvet olarak tarif etmeleri. Yani ben bir şey söyleyeceğim ve o yapılacak, güç bundan ibaret. Bu zannediyorlar gücü. Anlatabiliyor muyum? Devlet tanımlarını etkileyen şey de gücü böyle tarif etmeleri. Gücü egzersiz etmek, yani gücü perform etmek, gücü tecrübe etmek. Gücü tecrübe etmekten kasıtları söylediklerinin yapılması. O kadar esneklikten uzak ki hepsinin dilinde bir dik durmak var mesela. Tamam, bu bence gücün bu şekilde tanımlanmasının sonuçlarından bir tanesi. Hepsi bir dik duruyor. Kazık gibi duracaklar böyle. Tamam mı? Hiçbir şekilde değişmeyecekler. Durmayacak, şey yapmayacaklar. Eğilmeyecekler, bükülmeyecekler. Şöyle bir merhaba bile demeyecekler kimseye. Anlatabiliyor muyum? Bir çocuğu okşamak için eğilmeyecekler. Hatırlasana, dik duracak adam işte şeyi, çocuğu alıyor kafasından yukarıya doğru, ya zavallı çocuk ama ya gerçekten şey. Bunlar tesadüfi olan şeyler değiller. Çünkü güçten kastedikleri, güç dedikleri zaman, iktidar dedikleri zaman anladıkları şey gerçekten çok kaba saba, sert, esneklikten, herhangi bir esneklikten uzak ve yoksun bir tuhaf, esasında kaba güç. Anlatabiliyor muyum? Gücü böyle tarif ettikleri için siyaseti bir güç kapma aracı olarak tarif ediyorlar ve siyaset bu kadar sert ama bir taraftan da karaktersiz, kişiliksiz bir şeye dönüşüyor. Çünkü hedefte böylesi bir güç, hedefte yani bütün siyasetin amacı bu böyle bir siyasi lideri ya da bir siyasi zümreyi bu kadar sert bir güce sahip kılmak olduğu için millet tarifleri de çok saçma sapan ve iki boyutlu bile değil, bak tek boyutlu. Anlatabiliyor muyum? Birdenbire müşteriye dönüşü veriyor millet. Gücü böyle tarif ettikleri için, bu kadar kaba saba bir şey olarak tarif ettikleri için devlet de bir oyuncağa dönüşüyor, bir bağlama değil. Bütün inceliklerden ve teamüllerden, düşünsene, tesadüf mü? AKP döneminde devleti tarif ederken, daha evvelinde, AKP'den önce iyisi var kötüsü var ama teamül denilen bir şey vardı. Hepsinin tuzla buz olması tesadüf mü? Niye tuzla buz etti AKP o teamülleri? Ne dedi? Bürokrasi dedi ayağıma dolanıyor. İşte sanatçılar ayağıma dolanıyor. Öğrenciler ayağıma dolanıyor. Üniversiteler ayağıma dolanıyor. Sürekli herkes onun ayağına dolanıyor. Ne ayakmış ya? Ne ayakmış yani? Ne büyük ayakmış, düşünsene. Herkes onun ayağına dolanıyor. Çünkü hiçbiriyle esasında şundan mahrumum demek istiyor. Ben bu badilerle, bu şeylerle, bu aktörlerle, bu kadar çok sayıdaki aktörle, bu kadar çok talepleri olan, birbirine hiç benzemeyen bu kadar aktörle siyaset yaparak güç üretecek kabiliyetten yoksunum. Bu aslında onun itirafı. Anlatabiliyor muyum? Yoksunum. O yüzden onlar benim ayağıma dolanıyorlar. Onları bertaraf etmek zorundayım ki gücümü elime alayım. Ne çıktı karşı? O senin bahsettiğin karşımıza, senin o bahsettiğin işte para akışına adanmış beton şehirler çıktı. Anlatabiliyor muyum? Bu güç tarifinden o çıkar çünkü. Bu güç tarifinden başka bir şey çıkmaz. Bu güç tarifinden drone çıkar. Bu güç tarifinden bak tok çıkamıyor. Otomobil, sivil otomobil çıkamıyor. Bu güç tarifinden drone çıkıyor. Anlatabiliyor muyum? Gücü böyle tarif ettiğin zaman. Peki bakıyorum ben şeye, muhalefete. Başka bir güç tarifi var mı? Varsa neden göremiyoruz? Varsa neden göremiyoruz gerçekten? Neden Devlet Bahçeli ile Kılıçdaroğlu DNA yarıştırıyorlar ya? Neden yalnızca başörtüsü üzerinden gitmek zorunda, az önce söylediğin gibi şey? Ne derler onun adına? Kadının bedeni üzerindeki, kadının kendi bedeni üzerindeki haklarını tarif etme gayesi. Neden bunun üzerinden gidiyor? Anlatabiliyor muyum? Niye? Çünkü aynı güç tarifinden besleniyorlar. Aynı güç tarifini yapıyorlar. O yüzden birbirlerinden farklılaşamıyorlar. Aynı şey, gücü aynı şekilde, iktidarı aynı şekilde tarif ettikleri için siyaset tarifleri farklılaşamıyor. Muhalefetten bahsediyorum. Yani AKP ile muhalefet gücü, iktidarı bu şekilde tarif ettikleri için siyaset tarifleri değişemiyor. Siyaset tarifleri genleşemediği için etkinlik alanları, siyaset yapabildikleri alanlar genişleyemiyor. Siyaset yapabildikleri alanı genişletemedikleri için millet tarifi güdük kalıyor, tek boyutlu kalıyor. Tıpkı AKP'nin gibi, AKP'nin yaptığı millet tarifiyle idare etmek zorunda kalıyorlar. Böyle yaptıkları için yeni bir devlet tarif edemiyorlar ve o yüzden de bize sistem önerisiyle, somut sistem önerisiyle gelemiyorlar. Rüya bile gördüremiyorlar ya. Ve bu nedenle hala topluma sürekli aynı yanlış soruları soruyorlar. Ne yaparsan beni seversin. Ne kadar zavallıca. Olmayan şey bu. Çok acıklı ama olmayan şey bu. Bitiriyorum efendim. Pat diye bitirdim ama bitireceğim. Çünkü söz verdik. Bugün bir saatte toparlamış olacağız.
Zeynep kalkışı yapacağız.
Zeynep kalkışı olsun. Gelecek hafta sen devam edersin belki buradan başka bir yere doğru. Allah bilir nereye anlatarak. İyi akşamlar, iyi haftalar efendim.
İyi akşamlar, iyi haftalar. Gelecek hafta görüşmek üzere.
Yurt dışına çıkacaklara müjde. Miles & Smiles Garanti BBVA kredi kartlarıyla yurt dışında toplam 60 bin lira ve üzeri fiziki alışveriş yapın. Garanti BBVA'daki varlık tutarınıza göre tek yön uçak bileti değerinde 8500 mil kazanın. 30 Nisan'a kadar ilk alışverişinizden önce bonus flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Ayrıntılı bilgi Miles & Smiles Garanti BBVA.com ve bonus flash'ta. Miles & Smiles kredi kartları 2000 yılından beri Garanti BBVA'dan.